Ayrım 43, sayfa 448, bölüm 59, gömülü. Harry, rüyalar, hatıralar ve yarım yamalak düşüncelerle dolu bir denizin içinde dibe batıyordu. Her şey güzeldi. Aynı tonla sürekli aynı cümleyi söyleyen o ses dışında, babasının sesi. Sonunda yüzü o kadar kanamış ki çocuklar korkup seni bırakmış. Sesi biraz olsun uzaklaştırıp başka bir sese kulak vermeye çalıştı. Ne var ki o da Olav Hol'a aitti. Karanlıktan korksan da bu ona doğru gitmeni engellemezdi. İçinden lanetler okudu. Gözlerini karanlığa açtı. Buzlaşan karın ördüğü kafeste çırpınıp debelendi. Karı tekmelemeye çalıştı. Tel örgünün önünü kazımaya başladı ve kendine biraz daha yer açtı. Parmakları nihayet ızgaranın kenarını buldu. Ölmeyecekti. Olav Hol önden gidebilirdi. O kadar da babalık yapabilirdi artık. Hareket edecek alan olduğu için ellerini kürek gibi kullanıyordu artık. İki elini şömine ızgarasının diğer tarafına geçirdi ve kendine doğru çekti. İşte olmuştu. Izgara yeniden oynamıştı. Bir daha asıldı. Ve nihayet özlediği şeyi hissetti. Havayı. Kül kokuyordu. Ağırdı. Ama ne olursa olsun havaydı. En azından bitene kadar. Karı bir kenara itti. Ellerini içeri soktu ve parmakları polistirene benzeyen bir şeye dokundu. Bunun yanmış odunlar olduğunu fark etti. Tel ızgara çığa dayanmıştı. Şöminenin içinde kar yoktu. Kazmaya devam etti. Birkaç dakika, belki de saniyeler sonra geniş şöminenin içine kıvrılmış ciğerlerine hava çekip kül öksürüyordu. O ana dek tek bir şey düşündüğünün farkına vardı sonra, kendisini. Kolunu şöminenin köşesine, babasının kayağını durduğu yere uzattı. Bir süre eliyle yokladıktan sonra aradığı şeyi buldu, batonlardan birini. Batonu sepetinden tutup çekti. Dipnot. Sepet. Batonun alt kısmında bulunan ve batonun kara gereğinden fazla gömülmesini engelleyen yuvarlak parça. Pürüzsüz, sert ve metalden yapılan baton karda yağ gibi kayarak geldi. Batonu şöminenin içine sokup bacaklarının arasına sıkıştırdı. Botlarını birleştirdi ve ucundaki sepeti söktü. Artık elinde 1,5 metreden biraz daha uzun bir mızrak vardı. Kaja ve Kolka çok uzağında olamazlardı. Olay yerinde yaptıkları gibi kafasında hayali bir plan çizdi. Ve batonla etrafını kontrol etmeye başladı. Çabuk hareket ediyor, riski göze alarak batonu elinden gelince sertçe kara saplıyordu. En kötü ihtimalle birinin gözünü isabet edebilir ya da boğazını delebilirdi. En iyi ihtimalle ise hala yaşıyor olduklarını anlardı. Çığ altında kaldığı yerin solunu dürtünce sopanın ucunda biraz direnç hissetti. Batonu geri çekip dikkatlice yeniden itti ve aynı gücü yine fark etti. Tekrar çekmek istedi ama ucu sıkışmıştı. Batonu bırakınca hareket ettiğini gördü. Birisi hayatta olduğunu göstermek için ucundan tutup ileri geri oynatıyordu. Harry batona bu defa daha sert asıldı ama diğer kişi hayret verici bir güçle tutmuş, bir türlü bırakmıyordu. Harry'nin o sopaya ihtiyacı vardı, yoksa karı kazmaya başladığında onu engelleyebilirdi. Elini kayışa geçirdi ve anca var gücüyle çekince kurtarabildi. Neden daha fazla oyalanmadan batonu bir kenara koyup kazmaya başlamadığını düşündü. Çok geçmeden sebebini buldu. Bir anlık tereddütten sonra bu defa yattığı yerin sağ tarafını kontrol etti. Dördüncü denemede sopanın ucu direnç gösteren yumuşak bir şeye değdi. Tıpkı az önce olduğu gibi. Karnı olabilir miydi? Herhangi bir kıpırtı ya da nefes hissedecek mi diye batonu parmak uçlarıyla tutup baktı. Hiçbir oynama yoktu. Seçim yapmak kolay olmalıydı. Hayat belirtisinin olduğu yöne gitmek daha kolay bir yoldu. Kurtarabildiğini kurtarmak. Dizlerinin üzerinde deli gibi kazmaya başladı. İkinci kişi, her kimse ona doğru. Ulaştığında parmakları uyuşmuştu ve gördüğü şeyin yün kazak olup olmadığını anlamak için elinin tersini dokundurdu. Bir kazaktı bu, beyaz renkli. Omuzundan tutup kenara biraz daha kar itti. Kollarından birini kurtardı ve hareketsiz bedeni karın içinde açtığı boşluktan kendisine doğru çekti. Yüzüne dökülen saçlarını kokladı. Hala kaja kokuyordu. Başını ve gövdesinin yarısını şömineye çekmeyi başardı ve boynunun attığını hissetti. Ancak parmak uçları kar kazmaktan betona döndüğü için emin olamadı. Yüzünü yüzüne götürdü ama nefesini hissedemedi. Ağzını aralayıp dili boğazını kapatıyor mu diye baktı. Ardından derin bir nefes alıp suni teneffüs yaptı. Ciğerlerine çektiği kül parçaları ve temiz hava öksürme isteği uyandırsa da kendini tutup bir daha denedi. Ve sonra üçüncü defa. Saymaya başladı. 4, 5, 6, 7. Başı dönmeye başladı. Lesya'daki kulübede küçük bir çocukken sönen közü canlandırmak için var gücüyle külleri üflediği, sonunda başı dönüp sendeleyip bayılacak gibi olduğunda babasının güldüğü o anlar canlandı kafasında. Devam etmeliydi ama. Onu hayata döndürme şansının her geçen saniye azaldığını farkındaydı. 12. kez denemek için kajanın üstüne eğildiğinde yüzünde ılık bir hava akımı hissetti. Gerçek olduğuna inanamayarak nefesini tuttu ve bekledi. Ilık hava azalarak bitti ama sonra tekrar başladı. Nefes alıyordu. Kaca'nın bedeni bir anda kasıldı ve öksürmeye başladı. Sonra da cılız sesi duyuldu. Harry, sen misin? Evet. Neredesin? Göremiyorum. Bir şey yok. Şöminenin içindeyiz. Kısa bir sessizlik oldu. Ne yapıyorsun? Jussie'ye ulaşmaya çalışıyorum. Kolkanın başını şömineye çektiğinde ne kadar zamandır orada oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu Harry'nin. Fakat Jussie için her şeyin çok geç olduğu açıktı. Bir kibrit yaktı ve sönmeden önce kısa bir an için Finlandiya'nın açık kalan iri gözlerini gördü. Ölmüş, dedi Harry. Suni teneffüs denesen olmaz, dedi Harry. Şimdi ne yapacağız, diye sordu Kaja cansız ve bitkin bir fısıltıyla. Buradan çıkmamız gerek, dedi Harry, Kaja'nın elini bulup sıkarak. Burada durup bizi bulmalarını beklesek olmaz mı? Olmaz. Kibrit. Harry cevap vermedi. Hemen söndü, dedi Kaja. Burada da hava yok. Kulübenin tamamı karın altında. O yüzden onu yanaşatmaya çalışmadın. Çünkü ikimiz için bile yeterince hava yok Harry. Harry ayağa kalkıp bacadan yukarı tırmanmaya çalıştı ama çok dardı ve omuzları sıkışıyordu. Tekrar aşağı indi. Batonun iki ucunu kırıp kendine içi boş bir metal çubuk yaptı. Bacanın içinde yukarı doğru tuttu ve bu defa kolları başının üzerine kaldırarak doğruldu. Artık sığıyordu. Bu sefer de kısa bir klostrofobi peyda oldu. Ama vücudu manasız korkuların şu andaki duruma lüks kaçtığına karar vermiş olacak ki hemen geçti. Sırtını bacanın duvarlarından birine dayadı ve bacaklarını kullanarak kendini yukarı itti. Kalça kasları ağrıdı. Nefes nefese kaldı, yine başı döndü. Ama devam etti. Önce bir ayağını yukarı kaydırıp duvara yaslanıyor. Sonra sıra diğerine geliyordu. Baca çıktıkça ısınıyordu ve bunun yükselen sıcak havanın içeri hapsolmasından kaynaklandığını biliyordu. Çığ düştüğünde ateş yanıyor olsa çoktan karbonmonoksit zehirlenmesinden de ölmüş olacaklarını fark etti o anda. Her talihsizlikte bir de hayır vardır denilebilirdi bu duruma. Gerçi çığ bir talihsizlik değildi. İlk gümbürtüyü duyduklarında kaçmış olsalardı. Çubuk yukarıda bir şeye çarptı. Biraz daha tırmandı. Boştaki eliyle başının üzerine yokladı. Demir bir ızgaraydı bu. Sincaplar ve diğer hayvanlar girmesin diye bacaların tepesine konanlardan. Elini ızgaranın kenarında gezdirdi. Betona gömülüydü. Siktir, dedi içinden. Kulağına Kaja'nın halsiz sesi geldi. Başım dönüyor Harry. Derin nefes al. Çubuğu ince gözenekli ızgaranın içinden geçirip yukarı itti. Diğer tarafta kar yoktu. Çubuğu heyecanla daha da yukarı iterken kalçalarını yakan laktik asidi fark etmedi bile. Çubuk sert bir şeye çarpınca hayal kırıklığına uğradı. Baca külahı. Kulübenin bacasının üzerinde kar ve yağmurdan korumak için dikkat çekici siyah metal bir şapka olduğunu hatırlamalıydı. Çubuğu külahın çıkıntısının altına gelecek şekilde eğince kulübedekinden daha sert olan yoğun bir kar hissetti. Kar batonun içine doluşup baskı yaptığı için de böyle hissetmiş olabilirdi gerçi. Çubuğu milim milim karın içine iterken direncin bir anda yok olması için dua etti. Böylece bu kar cehenneminin sonuna geldiğini anlamış olacaktı çünkü. O zaman çubuğu üfleyerek içindeki karı boşaltabilir ve ciğerlerine hayat verecek taze havayı o çubuktan içine çekebilirdi. Sonra da Kaja'yı yukarı itip ona da aynısını yaptırabilirdi. Ama beklediği olmadı. Çubuğu ızgaranın içinden ne kadar yukarı iterse itsin kar bitmedi. Yine de denemek istedi. Çubuğu var gücüyle emince ağzına soğuk ve kuru kardan başka bir şey gelmedi. İçi hala tıkalıydı. Bacaklarındaki baskıya daha fazla dayanamadı ve kendini bıraktı. Kollarını ve bacaklarını uzattı. Elleri soyulurken acıyla bağırdı. Ama yine de kaymaya devam etti. Bacakları bacanın aşağısında bekleyen Kaja'ya çarptı. İyi misin? Diye sordu kendini biraz yukarı iterek. İyiyim, dedi Kaja boğuk bir homurtuyla. Ya sen? Haberler kötü mü? Evet, dedi Harry. Sürünerek Kaja'nın yanına geldi. Ne? Yoksa bana hala aşık değil misin? Harry sessizce gülüp onu kendine çekti. Ah, aşığım elbette. Fısıldayarak konuşan Kaja'nın yanaklarına süzülen sıcak gözyaşlarını hissetti. O zaman evlenelim mi? Dedi Kaja. Evet, evlenelim, dedi Harry. Ona buna söyletenin beynindeki zehir olduğunu farkındaydı. Kaja güldü. Ölüm bizi ayırana dek. Kaja'ya sarılınca sıcak vücudunu hissetti Harry ve sert bir şeyi. Kaja'nın tabanca kılıfını. Onu bırakıp el yordamıyla Kolkan'ın başına gitti yeniden. Mermere dönmeye başlamış olan soğuk yüzünü görmeye hazırlandı. Elini ödü adamın boynunun yakınlığına kara daldırdı ve göğsüne doğru uzattı. Ne yapıyorsun? Diye mırıldandı Kaja. Jussie'nin silahını alıyorum, dedi Harry. Kaja'nın nefesini bir saniyeliğine tuttuğunu duydu. Elini yönünü kaybetmiş küçük bir hayvan gibi beceriksizce sırtına koyduğunu hissetti. Hayır, diye fısıldadı Kaja. Yapma, öyle olmasın. Bırak, sadece uyuyalım. Evan. Tam da tahmin ettiği gibiydi. Jussie Kolka yatarken koltuk altı kılıfını çıkarmamıştı. Silahı tutan düğmeyi çözdü, tabancayı sapından kavradı ve karın içinden çekip aldı. Namlusunda parmağını gezdirdi. Her Violet marka silah gibi nişangahı yoktu. Hızla ayağa kalkınca başı döndü. Dayanacak bir yer aradı ve ardından her şey siyaha büründü. Bellman yaklaşan kurtarma helikopterlerinin hızla halı döver gibi kesik kesik gelen pata pata pata sesini duyduğunda neredeyse 4 metre derinliğindeki çukura bakıyordu. Adamları sırt çantalarına doldurdukları karı birbirlerine takılmış pantolon kemerleriyle yukarı taşıyorlardı. Çocuklardan biri pencere diye bağırdı. Kırın diye bağırdı Milano. Cam şankırtısı duyuldu. Sonra da aman tanrım feryadı. Bunun kötüye işaret olduğunu biliyordu Bellman. Aşağı bir baton sarkıtın. Bellman köpek avlamalarını duydu ve kulübedeki karı boşaltmalarının kaç saat alacağını hesaplamaya çalıştı. Daha doğrusu kaç gün. Harry çenesinde korkunç bir acı ve gözlerinin arasından akan sıcak bir sıvıyla kendine geldi. Düşerken başını ve çenesinin kırık yerini duvara vurmuş olmalıydı. Onu yandıran da buydu. İşin tuhaf yanı ise hala ayakta duruyor ve silah elinde tutuyordu. Olmayan havayı içine çekmeye çalıştı. Ciğerlerinde son kez deneyecek kadar oksijen kalmış mıydı bilmiyordu. Denese ne olacaktı ki gerçi? Cevap basitti. Yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. O yüzden tabancayı cebine soktu ve nefes nefese bacaya tırmandı. En tepeye çıktığında bacaklarını yanlarına dayadı, ızgarayı yoklayarak metal çubuğun kara saplanın ucunu buldu. Hafiften konu biçiminde olan çubuğun kendisinde olan ucu daha genişti. Silahın namlusunu deliğe yerleştirdi. Üçte ikisine çubuğu sokmayı başardı. Mükemmel biçimde uymuşlardı. 1,5 metre uzunluğunda bir susturucu takmış gibiydi şimdi. Mermiyle 1,5 metrelik karı delemezdi belki. Ama çubuğun diğer ucu karın sonuna yakınsa pekala yapabilirdi. Tabanca geri tepip serbest kalarak yanlış bir yöne ateş etmesin diye üzerine yaslandı. Ateş etti. Sonra bir daha ve bir daha. Hava geçirmeyen bu kapalı yerde kulak zarları patlayacakmış gibi hissetti. 4 atıştan sonra durdu. Dudaklarını çubuğa götürdü ve emdi. Bu defa emdiği havaydı. Bir an için o kadar afalladı ki az kalsın düşüyordu. Merminin karın içinde açtığı tüneli bozmamaya devam ederek tekrar emdi. Karın tuhaf dokusu dilinin altına yerleşti. Tadı yumuşak, dolgun ve buzlu viski yandırıyordu. Ayrım sonu sayfa 455.